Ayrım 41, Milli Eğitim Bakanlığı 9, 10, 11, 12. sınıf müfredatları için uygulamalı, ayrıntılı, konu anlatımlı, YGS, LYS, dil ve anlatım, Türk Edebiyatı, sayfa 363, Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Edebiyat, İnciler sahilde bulunmaz, eğer bir tane istiyorsan denize dalmalısın, Çin atasözü. Güzel Sanatlar ve Edebiyat. Güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri. İnsan doğası gereği kendini, çevresini, toplumunu, dünyayı güzelleştirmeye çalışan bir varlıktır. Güzelleştirmek hayata, dünyaya, doğaya, varlıklara yeni bir biçim, düzen ve anlam vermekle mümkündür. Sanat insanların gördüklerini, işittiklerini, duygu ve düşüncelerini maddi bir malzemeden, sesten veya dilden yararlanarak heyecan ve hayranlık uyandıracak biçimde, yeni bir biçimde, düzenle, estetik olarak ifade etmektir. Kısaca güzeli yakalama çabasıdır. Sanat eserleri doğruluk ve faydadan önce güzellik amacı güder. Sanatsal güzellik insanın yarattığı bir güzelliktir. Sanat eserleri bilimsel eserler gibi bilgilendirici ve nesnel olmazlar. Sanat eserlerinde sanatçı bütün dünyayı kendi öznel penceresinden bakarak güzel bir biçimde anlatmayı amaçlar. Güzel sanatlar, işitsel, fonetik sanatlar, görsel, plastik sanatlar ve dramatik, ritmik sanatlar olmak üzere üçe ayrılır. İşitsel fonetik sanatlar müzik, edebiyat, görsel plastik sanatlar mimari, heykel, resim, hat, dramatik ritmik sanatlar tiyatro, dans, sinema, bale, opera. Güzel sanatları birbirinden ayıran ve farklı isimlendirmelerine sebep olan en temel unsur kullandıkları malzemelerdir. Aynı konuda değişik malzemelerle farklı sanat ürünleri ortaya çıkarabilir. Örneğin bahar konusunda dille bir şiir yazılabilir, notlarla bir senfoni bestelenebilir. Güzel sanatların ana kollarından biri olan edebiyatın temel malzemesi dildir. Başka bir ifadeyle edebiyat, dille yapılan bir güzel sanattır. Ressam nasıl boya, fırça ve tuvalye resmini heykeltıraş, seramik, mermer ve kil gibi malzemelerle heykelini yapıyorsa, yazar ve şair de dili kullanarak edebiyat eserini ortaya koyar. Edebiyatçının malzemesi olan dil, diğer sanat eserlerinin malzemeleri boya, ses, demir, taş gibi evrensel değildir. Edebiyatçı ana dilini, milletinin dilini kullandığı için edebiyatçının malzemesi bütünüyle millidir. Soru, aşağıdaki sanat türlerinden hangisi edebi bir metne de ihtiyaç duyar? A. Müzik, B. Heykel, C. Tiyatro, D. Resim, E. Hat. Cevap, tiyatro dramatik bir sanat olmakla birlikte oynanmak için bir edebi bir metin olan tiyatro metnine ihtiyaç duyar. Doğru cevap C'dir. Edebiyatın bilimlerle ilişkisi. Edebiyatın da bilimin de temelinde insanın fiziki ve ruhsal yapısı, insanla ilişkisi olarak doğa, tarih, coğrafya, toplumsal yapı gibi unsurlar vardır. Bütün bu unsurlar bir edebiyat eserinde edebiyatçının öznel bakış açısıyla estetik bir anlamla bilimsel çalışmalarda nesnel bir bakış açısıyla ele alınır. Bir edebiyat eseri gerektiğinde diğer bilim dallarından, örneğin Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir edebi metin tarihten, insanın ruhsal durumunu anlatan bir metin, psikolojiden, hastalıktan bahseden bir metin, tıptan yararlanabilir. Bir bilimsel çalışmada da gerektiğinde edebiyat eserinde, örneğin tarihle ilgili bir çalışmada Göktürk Kitap Evlerinden, sosyolojiyle ilgili bir çalışmada Dede Korkut hikayelerinden yararlanılabilir. Edebiyat bilimle karşılıklı etkileşim içindedir ama edebiyat ile bilimin amaçları ortak değildir. Bir sanat dalı olarak edebiyat güzeli ararken bilim gerçeği arar. Edebiyat eserinde bilimlerden yararlanmakla birlikte ele aldığı konuyu bilim adamı gibi tarafsız ele almak zorunda değildir. Edebiyat eserinde gerçek hayalle beraber anlatılır, kurmacadır. Dilin insan toplum hayatındaki yeri ve önemi, İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik dildir. İnsan dili aracılığıyla düşünür, konuşur, iletişim kurar. Dil bir iletişim aracı olmanın dışında aynı dili konuşan insanların ortak kültür değerlerini paylaşmasına, toplumun kültürel değerlerinin bireye nesilden nesle aktarılmasına da aracılık eder. Bununla birlikte dil düşünceyi ve iletişimi düzenleyen, zaman içinde değişime uğrayan canlı bir varlıktır. Farklı dilleri konuşan insanların farklı kültürel değerleri ve düşünce tarzlarına sahip olması da dilin kültürel taşıyıcılığının göstergesidir. Soru, tarihsel roman her şeyden önce bir romandır, tarih değildir cümlesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Edebi eserlerde tarih konu edilemez. B. Tarihsel roman kurmaca olduğu için bilimsel değer taşımaz. C. Tarih roman olarak daha zevkli bir biçimde öğrenilebilir. D. Romanlarda tarihsel gereklilerden hareket edilemez. E. Tarihçiler araştırmalar için edebi metinlerden yararlanabilirler. Cevap, sanatsal edebi metinler kurmacaya dayanır. Bunun için de bilimsel bir nesnellik taşımaz. Doğru cevap B'dir. Güzel Sanatlar ve Edebiyat Test 30. 1. Bir salkım salkım tan yerleri estiğinde, mavi patiskaları yırtan gemilerinle, uzaktan seni düşünürüm İstanbul. Bin bir direkli hal içinde akşam, adalarında bahar, Süleymaniye'nde güneş. Vedat Türkali. 2. İstanbul, Türkiye'nin kuzeybatısında Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca Haliç'i de çevrilecek şekilde kurulmuştur. Tarihin en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, Roma, Latin Doğu Roma ve Osmanlı imparatorluklarına başkentlik yapmıştır. 7 adadan oluşan adalar adlı bir ilçesinde bulunan İstanbul'un belli başlı tarihi eserleri arasında 7 adadan oluşan adalar adlı bir ilçesi de bulunan İstanbul'un belli başlı tarihi eserleri arasında Süleymaniye ve Topkapı sayılabilir. Yukarıdaki numaralanmış metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Aynı temayı konu edinen metinlerdir. B. Metin türleri birbirinden farklıdır. C. Birinci metinde dil şiirsel işlevde kullanılırken ikinci metinde göndergesel işlevde kullanılmıştır. D. Birinci metinde gereklilik hayalden yararlanarak ikinci metinde olduğu gibi ortaya konulmuştur. E. İki metinde güzellik duygusu yaratmak için yazılmıştır. Yanıt E'dir. İki metinde güzellik duygusu yaratmak için yazılmıştır. 2. Şair dil arasındaki ilişki aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde vardır? A. Aktör sinema, B. Ressam resim, C. Müzisyen ses, D. Yazar roman, E. Mimar bina. Yanıt C'dir. Müzisyen ses. 3. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir? A. Bir milletin maddi ve manevi alanda ortaya koyduğu tüm eserler kültürü oluşturur. O halde edebi eserler de kültürün bir parçasıdır. B. Edebi eserlerde anlatılanlar kurmaca olduğu için gerçek hayatta aynen yaşanmaz. C. Bilimde öznellik varken sanatta nesnellik söz konusudur. D. Edebi eserlerin konusu doğayla ilişki halinde olan, duyan, düşünen ve tasarlayan insandır. E. Sanatsal metinlerde imgelere, bilimsel metinlerde terimlere başvurulur. Yanıt C'dir. Bilimde öznellik varken sanatta nesnellik söz konusudur. 4. Aşağıdakilerden hangisinde doğru bir bilgi verilmemiştir? A. Edebiyat, olay, duygu, düşünce ve hayalleri sözlü veya yazılı olarak dil aracılığıyla biçimlendirme sanatıdır. B. Güzel sanatlar değişik kollara ayrılırken işlenen tema ölçü olarak alınmıştır. C. Öğretici metinlerde olduğu gibi sanatsal metinlerde de yazar, kendisi için değil okurlar için yazar. D. Bir sözcük veya ifade ait olduğu metnin bütünlüğü içinde değer ve anlam kazanır. E. Sanat eseri sadece insan yaratısının bir ürünüdür. İnsan dışındaki canlıların üretimi sanat eseri sayılmaz. Yanıt B'dir. Güzel sanatlar değişik kollara ayrılırken işlenen tema ölçü olarak alınmıştır. 5. Ne zaman bilinçaltına yolum düşse oradan benden önce bir şairin geçtiğini gördüm. Freud. Ünlü psikiyatrist Freud'un bu sözünden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. Bilim adamları sanatçılardan, sanatçılar bilim adamlarından esinlenirler. B. Bazı gerçekleri sanatçılar bilim adamlarından önce düş gücüyle ifade etmiş olabilirler. Türkçe, sanatçı bilim adamından farklı olarak açık bir anlatım kullanmaz yapıtlarında. D. Bilim adamı insan ruhunu nesnel, sanatçı ise öznel bir bakışta anlatır. E. Bilim adamları kavramlarla anlatırken sanatçılar imgelerle anlatır. Yanıt B'dir. Bazı gerçekleri sanatçılar bilim adamlarından önce düş gücüyle ifade etmiş olabilirler. 6. Aşağıdakilerden hangisinde doğru bir bilgi verilmemiştir? A. Toplumların dünya görüşü, gelenekleri, yaşam tarzı ve felsefesi dile yansımaktadır. B. Bilgilerin nesilden nesile aktarımı dille olmaktadır. C. Dil kültürel devamlılığı sağlar. D. Dil insana özgü bir anlaşma ve iletişim aracıdır. E. Dil konuşan millet ortadan kalksa bile o dil yaşamaya devam eder. Yanıt E'dir. Dili konuşan millet ortadan kalksa bile o dil yaşamaya devam eder. 7. Aşağıdakilerden hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir? A. Öğretici metinler gerçeklere, edebi metinler hayallere dayanır. B. Edebi metinler farklı okurlar üzerinde aynı etkiyi bırakırlar. C. Metinler biçim, anlatım ve noktalama özellikleri bakımından bir bütünlük taşır. D. Edebi metinler bilgi verme amaçlı metinler değildir. E. Öğretici metinlerle edebi metinlerin anlatım biçimleri aynı değildir. Yanıt B'dir. Edebi metinler farklı okurlar üzerinde aynı etkiyi bırakırlar. 8. Aşağıdakilerden hangisinde doğru bir bilgi verilmemiştir? A. Sanat eserlerinin birincil amacı doğruluk ve fayda değil, güzelliktir. B. Uzayı konu edinen bir edebi metin astronomiden yararlanır. C. Edebi bir eser tarihsel olayları tarafsız bir şekilde anlatmak zorundadır. D. Günlük konuşma diliyle bilim, sanat ve felsefe dili arasında farklar vardır. E. Dil ortaklığı kültür ortaklığını da beraberinde getirir. Yanıt C'dir. Edebi bir eser tarihsel olayları tarafsız bir şekilde anlatmak zorundadır. 9. Bir köyün çobanı köyün koyunlarını her gün kırlara otlatmaya götürür. Akşam döndüğünde de köyde yakılan ateşin çevresinde toplanan köylerin çoban anlat bakalım bugün neler gördün sorusuna o gün hiç yaşamadığı şeyleri yaşamış gibi anlatır. Dünya güzeli kırperilerini gördüğünden söz edermiş, yalan söylermiş kısacası. Bu böyle sürüp giderken çoban günlerden bir gün uydurduğu öykünün gerçek oluverdiğini, o dünya güzeli kırperilerini görmüş. Bu kez köye döndüğünde ateşin çevresinde toplanan köylerin çoban anlat bakalım bugün neler gördün sorusuna şu yanıtı vermiş. Bugün hiçbir şey görmedim. Her iki durumda çoban gerçeği gizleyen bir yalancıdır. Fakat o dünya güzeli kırperilerinden söz ederken edebiyatçıdır çoban. Kırperilerini görüp de hiçbir şey görmediğini söylerken sadece yalancı biri. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Edebiyatçılar gerçeği anlatmakla yükümlüdürler. B. Yalan söyleyen kişiye doğru söylese bile kimse inanmaz. C. Edebiyat gerçekten değil, hayal gücünden beslenir. D. Çok inanırsan düşlerin gerçek olmaması için bir neden yoktur. E. Edebiyat içinde düşü barındırsa bile esas olarak gerçekçi olmalıdır. Yanıt C'dir. Edebiyat gerçekten değil, hayal gücünden beslenir. 10. Aşağıdakilerden hangisi edebi bir metin olabilir? A. Sevgiliye olan özlemi anlatan bir metin. B. Kupa maçını anlatan bir haber metni. C. Satılık ev ilanı metni. D. İstanbul'un jeopolitik konumunu anlatan bir metin. E. Einstein'ın görelilik kuramını anlatan bir metin. Yanıt A'dır. Sevgiliye olan özlemi anlatan bir metin. 11. Hüsnü Aşk'ın yazıldığı yıl çıkan 1782 Cibali yangını hakkında daha önce epey yazmıştım. Şeyh Galip'e Hüsnü Aşk'taki ateş denizi imgesini bu yangının ilham ettiğini düşünüyorum. Beşir Ayvazoğlu. Buna göre edebi metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerde hangisine varılabilir? A. Edebi metinlerde manzum veya mensur ifade biçimleri kullanılabilir. B. Edebi metinlerde anlatılanlar gerçek hayatta aynen yaşanır. C. Edebi metinler tarihsel olay ve gerçekliklerden beslenir. D. Edebi metinlerde amaç gerçeği değil, güzeli yakalamaktır. E. Edebi metinlerde esas olan şey kurmaca değil, gerçektir. Yanıt D'dir. Edebi metinler tarihsel olay ve gerçekliklerden beslenir. 12. Aşağıdakilerden hangisi görsel sanatlardan biri değildir? A. Mimari, B. Dans, C. Heykel, D. Resim, E. Hat. Yanıt B'dir. Dans. 13. Taş taştır ama Rodin de heykeldir. Renk renktir, doğada da uyumlu bir biçimde vardır. Ama Van Gogh'da renk resimdir. Ses tüm doğada kesintisi olarak vardır ama ses Beethoven'da müziktir. Sanatçının öbür insanlardan ayrılması sese, taşa, renge, söze egemen olmasından ötürüdür. Doğaya beğenisini, özenini katan insan onu sanata dönüştürmüştür. Doğaya yeni bir bakış açısı getirmiştir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Sanatsal eserleri insanın yaratıcılığının sonucudur. B. İnsan doğayı farklı sanat dallarıyla dönüştürebilir. C. Sanatçı doğayı, doğada var olanı tıpatıp benzerini yapabilen insandır. D. İnsan elindeki malzemeyi sanat eserine dönüştürebiliyorsa sanatçıdır. E. Sanatçı doğayı kendi güzellik anlayışına göre dönüştürür. Yanıt C'dir. Sanatçı doğayı, doğada var olan tıpatıp benzerini yapabilen insandır. 14. Kimdir, nasıl biridir kurmaca kişi? Gerçek yaşamdakilerden yola çıkılarak yaratılan, ancak tıpatıp benzerine gerçek yaşamda rastlanmayan varlıklardır. Buna karşın kurmaca kişileri gerçek yaşamdakilerden, yakınlarımızdan bile daha çok tanıyabilir, daha iyi anlayabiliriz. Ünlü yazar Umberto Eco'nun bu konuda yazdığı ilginç bir karşılaştırma geliyor aklıma. Aslında kendi öz babamdan daha iyi tanıyorum kurmaca kahramanım Leopold Bloom'u. Babamın hayatındaki olaylardan kaç tanesini bildiğimi kim söyleyebilir? Babamın açıklamadığı kaç düşünce olduğunu, kederlerini, içinde bulunduğu çıkmazları, zayıflıklarını kaç kez sakladığını kim söyleyebilir? Babam öldüğüne göre herhalde onun yaşamının bu gizli ve belki de temel yönlerini hiç öğrenemeyeceğim. Bu parçadan kurmaca kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine varılamaz? A. Gerçek yaşamda aynısına rastlanamayacak bir kişidir. B. Gerçek yaşamda kişiler düşünülerek oluşturulur. C. Kurmaca kişileri en yakınımızdaki insanlardan daha iyi tanıyabiliriz. D. Kurmaca kişiler en yakınımızdaki kişiler gibi gerçek kişilerdir. E. Yazarlar kendi yarattıkları kurmaca kişilerin her şeyine hakimdir. Yanıt D'dir. Kurmaca kişiler en yakınımızdaki kişiler gibi gerçek kişilerdir. 15. Edebiyat kültürün bir bölümüdür. Onun en önemli taşıyıcısı olduğundan kültürü anlamak için edebiyatı çok iyi bilmek gerekir. Bir halkın duygu, düşünce dünyası onun edebiyatına şu ya da bu yollarla yansır. Edebiyatı iyi okumak, düşüncenin akışına göre bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Farklı sanat disiplinlerinden de anlamayı gerektirir. B. Bir toplumu okumaktır bir bakıma. C. İnsanın dilinin hakimiyetiyle ilgilidir en başta. D. İnsanın duygu dünyasını geliştirir her şeyden önce. E. Bilim adamı gözüyle bakmamızı sağlar dünyayı. Yanıt B'dir. Bir toplumu okumaktır bir bakıma. 16. Kendini seslerle anlatana müzisyen, renkleri kullanana ressam, kelimelerden bir dünya yaratanlara şair diyoruz. Ama bu sadece dış görünüşe bakarak yapılan bir ayırmadır. Gerçekte sanatçının kendini anlatmak için kullandığı malzeme önemli sonra gelir. Bir sanatçı yalnız bir şair, bir müzikçi, bir ressam değildir, bunların hepsidir. Onun ruhunda çeşitli sanatçılar toplanmıştır. Sanatçının eseri bütün bunların işbirliğinden doğar. Onun her bir düşüncesinde içindeki sanatçılardan birinin payı vardır. Bu düşüncelerden birini, o sanatçılardan biri öbürünü başka biri anlatmıştır ve hepsi de kendilerince en uygun olan dili seçmişlerdir. Ayırma ancak bunda vardır. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Biz sanatçıları çevrelerini anlatmak için kullandıkları malzemeye göre ayırıyoruz. B. Bir depoda saklanmış kömür, toprak, boya gibi şeyler bir sanat eseri değildir ama bunları yoğurup, çizip, pişirip ortaya çıkaran bir Çinli sanatkarının eseri sanat eseri olabilir. C. Edebi metinler yazılırken zaman zaman bilimden yararlanılır. D. Gerçek hayata bağlı kalma çabası yazılanların renginin kaçmasına, güdük kalmasına neden olabilir. E. Sanatçının doğadan alınan malzemeyi doğrudan doğruya eserine koyması marifet değildir. Yanıt A'dır. Biz sanatçıları çevrelerini anlatmak için kullandıkları malzemeye göre ayırıyoruz. 17. Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerinin özelliklerinden değildir? A. Sanat metinleri dış dünyaya ile ilişkili ama dış dünyadan farklı bir dünya anlatır. B. Sanat metinleri okura kendi hayal gücüyle dolduracağı boş alanlar bırakır. C. Sanat metinlerinde genel olarak okurun kendini anlatılanların akışına kaptırmasına izin verilemez. D. Sanat metinleri okurlarca her okuyuşta yeniden yorumlanmaya uygundur. E. Sanat metinlerinde sözcükler genellikle yan ve mecaz anlamda kullanılır. Yanıt C'dir. Sanat metinlerinde genel olarak okurun kendini anlatılanların akışına kaptırmasına izin verilmez. 18. Bir edebi eser bir ölçüde çağına tanıklık eder. Meydana gelen olaylar az veya çok edebi eserleri de yansır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Anadolu'nun romanını yazmak isteyenler ona mutlaka türkülerden gitmelidir sözü bu gerçeğe işaret eder. Türküler bu yönde birer tarihi belge niteliği taşıyabilirler. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A. Edebi eserlerde sözcük farklı anlamlar yüklenir. B. Edebi eser döneminin gerçeğini yansıtır. C. Edebi metinler kurmaca metinlerdir. D. Edebiyatın ana malzemesi dildir. E. Edebi eserler okurların duygu ve hayal dünyasını zenginleştirir. Yanıt B'dir. Edebi eser döneminin gerçeğini yansıtır. 19. Aşağıdakilerden hangisi dramatik ritmik sanatlar arasında yer almaz? A. Dans, B. Sinema, C. Bale, D. Opera, E. Edebiyat. Yanıt E'dir, edebiyat. 20. Bir Eric Maria Remarque tarafından yazılan Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok romanı, Birinci Dünya Savaşı'na katılan Alman gençlerinin savaşın gerçekliği karşısında nasıl ezildiklerini anlatır. 2. Orijinal sözleri Birinci Dünya Savaşı yıllarında savaşan Hans Leib tarafından yazılmış, Norbert Schulze tarafından bestelenmiş olan Lili Marlin şarkısı, savaş koşullarına nöbet tutan genç Alman bir askerin psikolojisini, özlemlerini konu edinir. Bu parçalardan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Sanat eserleri sanatçının bireysel üretimini, bilimsel araştırmalar ekip çalışmasını gerektirir. B. Aynı temada farklı sanat dallarında yapıtlar ortaya konabilir. C. Aynı temayı farklı sanatçılar birbirinin zıttı bir bakışta işleyebilirler. D. Sanat eserlerinin değeri özgürlüğüyle ölçülür. E. Farklı sanat dallarında ürün veren sanatçılar birbirinden etkilenebilir. Yanıt B'dir. Aynı temada farklı sanat dallarında yapıtlar ortaya konabilir. 41. ayrımın sonu, sayfa 370.